Ayrım 6.
İnsan toprağa elini uzatınca ilk bakışta bu otun hainliğini anlayamıyordu. Oysa yere yapışık saplar uzayıp gidiyordu. Çok ayaklı bir sürüngen gibi köklerini toprağa saplayarak yürüyordu. Onları izlemenin sonu yoktu. Fakat öteki bitkiler soluk alacaktı bu kökleri sökersem. Sonra baş yıkıcının söylediğine göre otlar bu kadar yükselmemeliydi. Bir kere güzel değildi. Ayrıca toprak bu kadar yüksek bir çimeni besleyemezdi. İnsanlar neler biliyordu? Bir baş yıkıcı kadar olamıyordum. Bana bir günde küçük bir saksı getirdi. İçinde ufak tefek, silik bir yeşillik vardı. Korkarak uzattım elimi. "Korkma, ısırmaz," dedi. Onun bulduğu söz ne kadar gerçekçi değil mi? Benim kasap et benzetmemin zavallı gülünçlüğü yanında yerine oturmuş bir mizah eseriydi. Yok, ondan değil. Ya bakamazsa? Sorumluluk bu. Ben bu yüzden evlenmedim. Çocuklarıma bakamam diye korktum. Güldü. Baş yıkıcı da bu taraf eksikti. Benim gibi kendisiyle alay etmesini bilmiyordu. Ne yapsın? Ben de kendim bulamamıştım bunu. Yabancıların yazdıkları kitaptan öğrenmiştim. Yıkım işi bitmişti. Bir gün baş yıkıcı da gelmedi. Onun yerine baş kazıcı aldı. Baş kazıcının da bir kamyonu vardı. Bu işi pek sevmedim. Artık bir arsa haline gelen komşu evin tabanını dünyanın merkezine doğru kazmaya başladılar. Sağda solda bir iki kırıntı kalmıştı yıkıcılar döneminden. Dünyada hiçbir şeyin tam sona ermediğini anladım o zaman. Kenarı kırık, alafranga bir hela taşı unutulmuştu. Bahçe duvarının yanına koymuşlardı onu. Bu taşın üstüne oturuyor ve baş kazıcıyla sohbet ediyordum. Ameliler bana gülüyordu. Bahçedeki ayrık otlarını temizlemiştim. Gene de baş kazıcı bir sürü gizli ayrık otu buldu. Çünkü toprakla ilgiliydi, topraktan gelmişti. Bunun için kazıcılıktan öteye geçmek istemiyordu. Ameliler de öyleydi. Bu işi iyi yapıyorlardı. Yüksek otları da baş kazıcıyla birlikte kestik. Ben de ona baş yıkıcının bana hediye ettiği saksıyı verdim. Bu bitkiden kurtulmak istiyordum. Saksıyı hela taşının içine yerleştirdik. Kazı çukuru da büyüyordu bu arada. Durumu beğenmiyordum. Bir benzetme daha yaptım. Bu çukur çekilmiş bir azı dişinin geride bıraktığı oyuğa benziyordu. Bir zamanlar ben de azı dişimi çektirmiş olduğum için bu benzetmenin gerçekliğine güveniyordum. Fakat kazıcılar alınmasın diye ve ilişkilerimiz bozulmasın diye onlara sözünü etmedim bunun. Temel işleri hemen başlayacaktı. Bu nedenle toprağı desteklemeyi gerekli bulmuyordu baş kazıcı. Toprağı tanıyordu, onun dilinden anlıyordu. Ben bütün bunları yeni öğreniyordum ve hemen unutuyordum. Motosiklette bakkal, manav, kasap vesaire her gün uğruyor ve kazıyı inceliyordu. O da köyden gelmişti, toprakla ilgiliydi. Ben endişeliydim, param bitiyordu, siparişleri azaltıyordum. Sonra iki gün alışveriş etmedim hiç. Son paramı da vermiştim. Defterlerimizi, veresiye defterleri demek istiyorum, karşılaştırmıştık. Hesapları incelerken dürüst ve ciddiydi. Yazılan bütün maddeleri bana hatırlatmak istiyordu. Ben aldırmıyordum. Bu yüzden işi ciddiye almakla birlikte beni ciddiye almıyordu sanıyorum. Ödenen kısımlar için defterin o sayfasına çapraz kırmızı çizgiler çekiyorduk. En çok bu kısmı hoşuma gidiyordu hesabım. Ayrılırken bana bir süre uğramamasını, bir yolculuğa çıkacağımı söyledim ona. Yoksa her gün gelecekti, durumu bilmiyordu. Birkaç gün evden çıkmadım. Kazıcılar görmesin diye pencerenin önüne yaklaşmadım. Kağıtlarımla uğraştım bir süre. Onları dosyalara koydum, tasnif ettim. Tarih sırasına göre dizdim. Her şeyde öncelik sonralık meselesine çok önem veriyordum. Salondaki karışıklığı gidermiş sayılırdım. Sonra bir gün yabancı dilden bir kitabı okurken, daha doğrusu okumaya çalışırken, daha doğrusu yabancı dil çalışmanın gerekli olduğunu düşünürken, yandaki arsadan hiç gürültü gelmediğini fark ettim birden. İçim burkuldu. Kazıcılar da gitmiş miydi yoksa? Pencereye yaklaştım ve bütün ihtiyatı bırakarak dışarı baktım. Bir ameli eşyasını topluyordu. Başka hiç kimse yoktu. Pencereyi açtım. İnşaat ne oldu? Ruhsat içinde bir zorluk çıkmış, bir süre duracakmış. Bahçeye çıktım. Çekilmiş dişin oyuğuna baktım. Evet, tıpkı öyleydi. Eyvallah bey, dedi. Bey ya, Çukura baktım. Acaba azı dişimde olduğu gibi, etin yaptığı gibi toprak da bu çukurun üstüne kapanır mıydı zamanla? Evet, kötü olmuştu. Bir çukurun yanında, gizli bir mezhebin tehdidi altında ve beş parasız kalmıştım. Bütün kötülükler yeniden aklıma geldi. Kazının yanına gittim. Helal taşının içindeki saksı bitkisi kurumuştu. Yaşasaydı acaba nasıl olacaktı? Çiçek açacak mıydı? Benden sorumluluk gitmişti. Saksıyı çukurun içine attım. Eve, yalnızlığıma döndüm. 36 saattir gene açım. Ölümü bekliyorum. Bu arada vaktimi boş geçirmemek için okuyorum. Yabancı dil çalışıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Fakat eskiden de, karnımın tok olduğu zaman da anlamıyordum. Uzun bir mevsim yaşıyorum. Ilık bir yaz ya da sıcak bir sonbahar. Onun gibi bir şey. Evden çıkmayacağım, bahçeye de çıkmayacağım. Zaten otlar işi yarım kaldı. Görmek istemiyorum yapamadıklarımı. Yarım bıraktıklarımı artık. Uyumaya çalışıyorum. Bahçeye bir tohum ekmiş olsaydım belki de onu yerdim şimdi. Bu sabah açlığımın 54. saatinde uyku ile uyanıklık arasındayım. Bazı ümitlerim vardı. Uyku serseminin ümitleri. Motosikletli bakkal gelecekti. Bir ay veresiye. Fakat ben bir iki aydan önce dönmem demiştim ona. Demese miydim? İnsan kendi kendine yabancı dil çalışamıyordu. Mektupla mı öğrenseydim? Yazışarak mı ders alsaydım? Bir canlılık. Kapı çalındı. Uykumda çalındı, açmadım. İnsan çişini yapar uykusunda. Su da içer, uyanınca bakar ki öyle yapmamış. Rüyalara aldanacak durumda değildim. Bir daha çalındı kapı. Kalktım. Bir adam, birkaç adam. Gözlerimi kırpıştırdım. Kalabalık. Adımı söylediler. Bahçe kapısının önünde bir otomobil. Birkaç adam da orada. Tebrik ederim dedi bir adam. En iyi giyineni. Koyu renk bir elbise giymişti. Yeşil kravatı vardı. Bıyıklı, tıraş olmuş. Beğenmedim. Teşekkür ederim dedim. Elimi sıktı. Düşer gibi oldum. Tuttular. Biraz rahatsızım da. Açım be. Bozuntuya vermedim. Bozuntuya vermediler. Geçmiş olsun. Güle güle. Anlamadınız galiba, öyle oldu. Ben dedi, bankanın müdürüyüm. Bunlar da kapının yanındaki merdiven çıkıntısına oturdum. Telefon etmiştik. Bir yanlışlık yüzünden kestiler telefonumu. Benim borcum yoktu. Beyefendi anlamadılar dedi gençten birisi. Ben ihtiyarladım artık böyle düşündüğüne göre. Bu genci beğendim. Yün gömlek giymişti spor ceketin altına. Onu dinlemeye karar verdim. Beyefendi, bankadaki hesabınıza büyük bir ikramiye çıktı. Efendim, sevinmeliyim. Beklemediğim bir olay bu. Gülümsemeye çalıştım. Fakat sadece yüzümü çarpıtabildim galiba. Verecek misiniz? Neyi? Parayı. Bankaya kadar zahmet etmez misiniz? Edemem, işim var. Biraz garip davrandığımı seziyordum. Şey dedim, biraz hastayım da. Spor ceketli gence talimat verildi. İnşallah sen olursun banka müdürü evladım. Sizce bir mahsuru yoksa resim çekecekler. Ne zaman? Ben kazandığınızı size haber verirken. Geç kaldınız. Daha önce söylememiş miydiniz? Güldüler. Şakacıymışım. Elini uzattı. İkimiz de objektife çevirdik başımızı. Öyle değil. Bakmayın. Peki. Bana yeni söylüyormuş gibi yaptı. Sevimsiz ve yeşil kravatlı banka müdürü. Ben yeni duymuşum gibi pek iyi yapamadım. Zarar yok. Bir resim daha çektiler. Bir sigara rica ettim. Sevincimden bir sigara tellendirirkenin de resmini çektiler. Bizim şubenin vitrine koyacağım bu resmi. Meşhur olacaksınız. Para sahibi olmak daha iyi dedim. Gülüştük. Sigara başımı döndürdü. Müsaade edersiniz ben biraz oturayım. Müsaade ettiler. Buyurun bahçede oturalım. Bir iki sandalye çıkarıldı dışarı. Ya ben çıkardım ya da üçüncü sınıf adamlardan biri. Hatırlamıyorum. Bir cızırtı duyuyordum kulağımın dibinde ya da bir vızıltı. Ben arılardan korkarım. Elimle bu sesi kovuyormuş gibi yaptım. Çok şakacıymışım. Filmimiz çekiliyormuş, cızırtı ondanmış. Sinemalarda da mı dedim. Sinemalarda da dediler. Beni anlamıyorlardı. Zarar yok. Zaten beni daha kimler anlamadı. Pek sevmezdim de bu reklam işini. Bu kazananların filan resimlerini, gülümsemelerini tatsız bulurdum. Spor ceketli geldi. Yeşil kravatlıya karşı çok saygılıydı. Hiç olmazsa paraları ilk verişinizde çekin resmimi olmaz mı? Bunu evin içinde yapalım dediler. Daha ciddi olurmuş. Bahçenin durumu da pek iç açıcı değildi zaten. Büyük lambaların fişini prize sokarken kontak oldu. Biraz uğraştılar. Ben elektrik işlerini elime sürmeyi pek sevmem. Paraları aldım sonunda. Sayarmış gibi yaptım. Gerçekten de saymadım. Onlar gidince aklıma geldi, tamammış. Biraz gülümseyin. Biraz bankamızı övün. Efendim, bankanızı hep severdim. Paramı oraya yatırmak beni memnun ederdi. Paramı iyi bir yere yatırdım. Aç olmasaydım daha iyi sözler bulurdum. Aslında kalabalık önünde konuşmaktan sıkılırdım. Allah'tan onlar yardım ettiler. Benim yerime güzel sözler buldular. Size kahve pişirmek isterdim ama kahvem yok ne yazık ki. Doğruydu. Paranızı yine veriyorsunuz bize değil mi? Vermek mi? Neden? Hepsini yanınızda tutacak değilsiniz ya. Doğru. Birazı kalsın bende, olur mu? Tabii. Biraz fazla alıkoydum kendime. Bu kadar parayı ne yapacak diye düşünmüşlerdir. Olsun. Rahatsız ettik, teşekkür ederiz. Asıl ben. Hatırladım. Giderken bizim bakkala da haber verir misiniz? Olmadı. Hayır, borcum yok. Çok şakacıydım. Kibarlık gösterdiler gene de. Adamlar senin uşağın mı? Hangi bakkal? Bilmem. Büyük bir bakkalmış. Bu sefer gerçekten bir tuhaf baktılar. Ben de spor ceketliye anlattım derdimi. Manav, kasap filan hepsi bir arada. Güle güle harcayın. Kapıya kadar geçirdim onları. Bir de ayrılış resmi çektirdik birlikte. Yıllardır bu kadar resmin birden çekilmemişti. Hem de hiç tanımadığım insanlarla. Resimlerden ben de isterim. Göndeririz. Oldu. Elimi salladım. O günden sonra motosikletli bakkal yardımcısından başka kimse gelmez oldu. İnşaat çukuru bazı küçük toprak çökmeleriyle biraz genişledi. Ben de kendimi yemeğe verdim ilk günlerde. Evin her tarafını yiyecekle doldurdum. Masaların, sehpaların üstleri yiyecek artığı tabaklarla kaplıydı. Yatak odamda meyve kabukları ve çekirdekleri dolaşıyordu. Sürekli yemek, nedense okuma isteğimi körükledi. Uzun süredir aklıma takılan bir düşünceyi gerçekleştirdim. Mektupla yabancı dil dersleri almaya başladım. Bakkalın çırağı mektuplarımı götürüyordu. Bu yüzden bana bir tuhaf baktığını sanıyordum. Çevremde benim hakkımda dedikodular çıktığını gözlerinden okuyordum. Kimseyi görmediğim için genellikle bu duruma önem vermiyordum. Fakat her sabah onunla karşılaşınca neden hiç evden çıkmadığımı açıklamak gerektiğini hissediyordum. Gazetede resmim çıkmıştı. Tabii birinci sayfada değil. Sinemalarda filmim de oynuyordu herhalde. Ben ilk gençlik yıllarımda başka türlü geçmek isterdim gazetelere. Resmim oldukça büyüktü. Gülümsediğim sanılabilirdi. Adım yazılı olmakla birlikte hayatımdan söz edilmiyordu. Bir haber olsaydım daha çok sevinirdim. Neyse, mektup öğretmenin verdiği derslere ciddi olarak çalışıyor, ödevlerimi yapıyordum. Pek de fena notlar almıyordum. Fakat sınıftaki durumumu bilmediğim için kaçıncı olduğumu, çalışkanlık derecemi filan kestiremiyordum. Bir günde gazetenin birinde gördüğüm Halk Üniversitesi'ne yazıldım. Her zaman üniversiteye gitmek isterdim. Şimdi üniversite bana geliyordu. Hoşlandım bundan. Dersleri çok zor bulmadım. Sonunda bir diploma da verilecekti. Sıcak sonbahar bitmişti. Birden serin bir sonbahar gelmişti. Bu şehirde yazın ve kışın varlığı pek iyi anlaşılamıyordu. Tabiata biraz daha dikkat etmeye karar verdim. Bu sefer sarı yapraklar kaybolmadan onları uzun uzun seyrettim. Her zaman kaçırırdım da. İnsanlar ne buluyor bu sarı yapraklarda? Yağlı boya tablolarda gene neyse, fakat yerde bilmem ki. Mektup üniversitesini pek iyi dereceyle bitirdim. Mektup kursunda 3. sınıfa geçtim. Üniversiteden postayla bir de diploma gönderdiler. Mutfakta duruyor. Dolabın altına iğneledim. En çok fotoğrafımın üstündeki soğuk damga hoşuma gitti. Durum fena değildi. Hafif bir uyuşukluk içindeydim. Her gün trenç kotumu giyip bahçede yarım saat dolaşıyordum. Özellikle bitkilere, gökyüzüne falan çok bakıyordum. Bir gün nasıl oldu hatırlamıyorum. Evin duvarlarına da biraz fazla baktım galiba. Mektup Üniversitesi'nin inşaat dersleriyle komşudaki yıkım ve kazı işleri yüzünden duvarlar ilgimi çekmiş olacak. Yerden yarım metre yükselen taş duvarı inceliyordum. Buna su basman deniliyordu. Şimdi hatırlayamadığım bir takım görevleri vardı. Birden temelden yukarı doğru giden bir çatlak gördüm. İnce bir ağaç dalı gibi kıvrılan zayıf bir çatlak. Tabiatla ilgili benzetmeleri sevmeye başlamıştım. Halk Üniversitesi'nde tabiat bilgisinden tam not almıştım. Hayır canım, tabiat bilgisi değildi. Loji ile biten bir adı olmalıydı. Birden dehşete kapıldım. Ev üstüme yıkılacaktı. Kazıyı yarım bırakmışlardı, toprağa destek yapmamışlardı. Devlet dairelerindeki karışıklığa kurban gidiyordum. İzin vermeyecekleri bir inşaata neden başlatmışlardı? Bir ceviz kabuğu gibi ikiye ayrılacaktı ev. Bu benzetmelerden de bıkmıştım. Fakat ikiye ayrılan ceviz kabuğunun görüntüsü gözümün önünden gitmiyordu. Şikayet etmeliydim, bir yerlere başvurmalıydım, hakkımı aramalıydım. Bir yere gidemeyeceğimi bilmenin dehşetiyle koltuğuma saplanıp kalmıştım. Ne zaman eve girdim, ne zaman koltuğa oturdum, ne zaman düşünmeye başladım. Düşünmek mi? Durmadan düşünmekten başka ne yapıyordum ki? O kadar çok düşündüm ki, o kadar çok şeyi bir arada düşündüm ki, sonunda Bizanslardan kalma bir kiliseyi gezerken gördüğüm bir duvar çatlağına yapıştırılmış cam parçası geldi aklıma. Çatlağın ilerleyip ilerlemediğine bakıyoruz demişlerdi. Fakat cam ortadan çatladığı halde kimse telaşa kapılmıyordu. Hatırımda kaldığına göre. Kiliseyi gezenleri haydi bakalım yıkılıyor diye dışarı çıkarmıyorlardı. Bahçeye çıkıp bir cam parçası aradım, bulamadım. Komşu çukurun içine baktım, çevresini dolaştım, yoktu. Evi, mutfağı aradım. Hayır, küçük bir parça cam bile yoktu. Hemen bulmalıydım camı. Lavabonun önündeki camın küçük bir parçasını kırmak istedim. Cam ikiye ayrıldı ortasından. Neyse, sonunda ondan küçük bir cam parçası çıkarmayı başardım. Kalan cam işe yaramaz duruma geldi. Allah'tan evde alçı vardı. Kilisede görmüş olduğum gibi sıvayı biraz temizleyerek çatlağın iki yanına camı yerleştirmek için birer yuva açtım. Demek ki o kadar dikkatsiz değilim. Alçıyı sürmeyi de becerdim. Halk Üniversitesi'nde bununla ilgili bir ders görmüştüm galiba. Birden aklıma geldi. Ben hangi fakülteyi ya da bölümü bitirmiştim? Galiba bütün fakülteleri bitirmiştim. İyi. İyi dayanıklılar sayın ve sevgili cam dedim. Mektup İngilizcesi çalışmaya gittim. Ertesi sabah şafakla birlikte uyandım. Tabiat sevgisi dersi olarak biraz kızıllaşan gökyüzüne, biraz da kül rengi bulutlara baktım. Herkesin sabahları beden hareketleri yapması gibi ben de 15 dakika tabiat sevgisi gösterme hareketleri yapabilirdim. İyi. Hay Allah. Cam çatlamıştı. Hem de bir gecede. Kollarımı kavuşturarak sancısı tutmuş hastalar gibi dolaşmaya başladım çatlağın çevresinde. Bir yere, birisine haber vermeliydim. Sepetli motosikletin gürültüsünü duyuncaya kadar arka bahçede bekledim. Fakat bakkalın çırağına ne söyleyebilirdim? Zaten yeter derecede şüpheleniyordu benden. Ekmeği ve gazeteyi alırken söze bir yerden başlamak istiyordum. Gazeteye bakıyormuş gibi yaptım. Son zamanlarda gazeteyi okumadan mutfaktaki bir dolabın içine atıyordum aslında. Biliyor musunuz dedi, bugün yazıma gelecekler. Eyvah, ne yazacaklar? Muhtar seçimleri varmış, seçmenleri yazıyorlar. İyi, evde bulunurum o halde. Ha ha, alçak herifler. Ne güzel oy isteyecekler. İnşaatlerin bu ruhsat işlerini böyle karıştırdıktan sonra, çökmekte olan temel çukurlarını hiç gözden geçirmedikten sonra. Dur, ben onlara gösteririm. Muhtar adayı da geliyor mu? Yok, bu memurun işi. Gururla başını kaldırdı. Bizim patron muhtar olacak galiba, beter olsun. Geldikleri zaman Allah kahretsin unutmuştum onları bekleyeceğimi. Hafızam artık yarım gün bile idare etmiyordu. Bir doktora göstermeliydim onu. Ayrıca talihsizdim, heladaydım. Hemen kalkamazdım. Gene de pantolonumu yarım yamalak çekip koştum. O durumda fazla hızlı koşulamıyordu. Arabayı uzaklaşırken görebildim ancak. Bakkal, manav ve daha bilmem ne araba tutmuştu onlara. Düğmelerimi ilikleyip kemerimi bağlarken sokakta arkalarından koşmaya çalıştım, yetişemedim. Yetişebilir miydim? Kaldırıma oturdum soluk soluğa, ağlamaya başladım. Yani öyle bağırarak değil, hafif gözyaşlarıyla. Hiçbir işi gürültülü yapmazdım. Sonra sepetli motosiklet göründü. Bana geliyordu. Hemen gözyaşlarımı sildim. Anlattım ona. Üzülmeyin dedi. Ben söylerim, yazarlar. Bir kağıt uzattı. Adımı, yaşımı, babamı, annemi filan yazdım. Her şeyi yazmadım. Anlamazlardı. Beni bir yere kapatırlardı sonra. Cam parçasını attım. Yerine yenisini koyma cesaretini gösteremedim. Başıma gelenleri ilk gününden başlayarak yeniden düşündüm uzun süre. Kaç gün geçmişti? Aptallar gibi bir kenara yazmamıştım gene. Geç kalmıştım. Burada paslanıp gidiyordum. Hafızam paslanmaya başlamıştı bile. Yalnızlık hafızayı zayıflatıyordu. Elbette. Kimseyle konuşmuyordum ki. Sonunda bakkal çırağıyla konuştuklarımın dışında her şeyi unutacaktım. Konuşmalıydım, bağırmalıydım, öğrenmeliydim. Mektupla doktora yapmalıydım. Mektupla doçent, mektupla profesör olmalıydım. Resim bilgimi, genel kültürümü mektupla ilerletmeliydim. Mektupla bir üniversiteye öğretim üyesi olmalıydım. Belki bir süre sonra da mektupla üniversitede ders vermeye başlamalıydım. Her şeyden önce konuşmalıydım. Ayağa kalktım. Hemen başlamalıydım. Bir şeyler söylemeliydim. Konuşmayı unutmak üzereydim. Kendimi anlatmalıydım. Kendimi göstermeliydim. Bir yerlere başvurmalıydım. Ben diye bağırdım bütün gücümle. Sonra adımı tekrarladım birkaç kere. Ben burada gizli bir mezhebin kurbanı olarak bir saksı çiçeği gibi kuruyup gidiyorum. Ben çiçeklere bakmasını bilmediğim gibi kendime bakmasını da bilmiyorum. Ben yalnızlığı istemekle suçlanıp yalnızlığa mahkum edildim. Bu karara bütün gücümle muhalefet ediyorum. Ben yalnızlığa dayanamıyorum. Ben insanların arasında olmak istiyorum. İnsanların düşmanlara da ihtiyacı vardır, dostların değinebilmek için. İşte tek başıma yıkılmış durumdayım. Ne yemek pişirmesini ne de okumasını becerebildim. Ne İngilizceyi ne de tabiat sevmesini öğrenebildim. Sabahları 15 dakikalık tabiat sevgisi gösterisinden sonra yarım saatte konuşma talimi yapmalıydım. Yeni bilgiler öğrenmek bir yana, eski bildiklerimi unutmaya başladım. Düşüncelerimin doğruluğunu ölçmekten yoksun kaldım artık.